Peki Çin nükleer deneme yaptığı söyleniyor.
Evet.
66 ile 97 yılları arasında mı? Yanlış mı
biliyorum. Evet, doğrudur. 64 ile. 64 ile. Evet. Bir ay kalıyor. Kruşçuf'a bir gün ben bir bu Cihat Baban rahmetli oldu. Bir diş politika yazar var. Profesör Cihat Baba. Onun Çin Sovyet Anlaşmazlığı diye bir kitabında okumuştum. En sonunda Kruşçuf'a diyor ki bize atom bombası verin diyor. Ya siz ne yapacaksınız atom bombasını diyor. Şimdi siz atom bombası size verirsek nereye kullanacaksınız? Biz kullanırız diyor. Biz kendimizi korumak için kullanırız. Siz kullanırsınız. Amerika'nın, İngiliz'in, Fransa'nın elinde Batılılarda atom bombası var. Size atar diyor. Sizi yok eder. Olsun diyor. Biz diyor o zaman 800 milyon Çin'in nüfusu diyor. Bize atarsa 400 milyonu öldürürse 400 milyonu kalırız. Kalır diyor. Dünyada hayatta kalırız diyor. 400 milyon Çinli hayatta kalır. %50 kayıp olarak tahmin edersek diyor, %50'sinde biz kalırız diyor. Fakat bize verin. Fakat Kruşçuf kuşkulanıyor, vermiyor. Ben zaten Çin-Sovyet anlaşmazlığının temeli de burada yatıyor. Yani milliyetçi duygular var Çin'de. Yani Çin şovenizmi hakim. Çin'deki bütün politikalara. Şimdi Çin atom bombasını 1964'de Ekim ayında ilk atom bombasını Doğu Türkistan'da Lopnur bölgesinde kurdu. Tesislerde burada patlatıyor. Bunu da gelen Amerika'nın işte NASA'da bu atom denemelerinde çalışan bir Çinli alim. O zaman Amerikan istihbaratı bir Çin'e gelen bir gemide bu iplerin, gemilerde kullanılan ipin böyle yumaklandığı bir yumağın içinde gizli bilgiler buluyor. Oradan çıkıyor ki o NASA'da işte atom araştırmalarında çalışan bir Çinli bir alimin, bilginin Çin'e verdiği atom sırları, yani araştırmanın sırlarını veriyor. Bunu yakalıyor. Fakat o anda Çin'de 5 tane Amerika casusu hapiste. Uzun görüşmelerden sonra diyor ki bu 5 kişiyi sana vereceğim. Bu alime de bize vereceksin. O da tutuklu çünkü. Bu değişiyor. Ve o şey geliyor. Çinlilerin de tabii bu arada atom denemeleri var. Yani kendi araştırmaları var. Bununla ilk denemeyi Ekim 1964'te Doğu Türkistan'da gerçekleştiriyor. Bu yaklaşık 42 ve 43, yani buyurduğunuz gibi 97 yılına kadar bu devam etti. Fakat Doğu Türkistan'da şimdi Kazakistan'da Allah'ın rahmetine kavuştu. Bu Olca Süleyman Bey vardı. Şimdi yaşıyor. Kazak, işte Türk birliğini savunan Kazak aydını. Şimdi onlar Almanya'da 1991 yılında bir uluslararası Nevada Şeme, yani Amerikalıların atom deneme sahası Kızılderililerin yaşadığı Nevada eyaletinde biliyorsunuz. Şemey'de de şimdi Kazakistan'daki Baykonur üssünün bulunduğu şeyde Şemey vilayeti Kazakistan'ın. Orada bir de Lopnur Doğu Türkistan'da, bunu da kattılar. Bir Amerikalılar, işte Ruslar, Kazaklar bir böyle bir platform kurdular. Nevada Şeme ve Lopnur antinükleer platformu diye. Bunlar bir toplantı yaptılar. Onların şeyini, açıklamasına göre Doğu Türkistan'da bu atom denemeleri sebebiyle 250 bin kişi hayatını kaybetti. Resmi onların tespitlerine göre ve 750 bin kişi de çeşitli tedavisi olmayan kanser türü hastalıklara yakalandı. Bunların açıklaması. Şimdi 1998 yılında burada Çin Demir Yolları İdaresi'ne bağlı bir hastanede çalışan bir doktor arkadaşımız geldi. Enver Tohtu diye. Tıp doktoru. Biz hatta şeye de yerleştirdik bunu, Paşa rahmetli. Çapa Tıp Fakültesine. Şimdi bu arkadaş İngiliz. Geçenler bir İngiliz televizyonu bu Tayland'daki şeyleri 8 dakikalık bir film yaptı. Biliyorsun, röportaj yaptı. Dünya gündemine düştü. Onlar ilk kez bize geldiler. Doğu Türkistan Vakfı'na geldi. Biz bu arkadaşlarla görüştürdük. Dedi ki sen alabilirsen şeyden, oradaki hastanede çalışmış, bize yardımcı olabilirsen biz seni, bizimle beraber gel. Velhasıl o arkadaş beraber gitti. O zaman Türk vatandaşı değildi. Bir şekilde gitti onlarla beraber. Bunlar filmi yaptılar. Bunun yardımıyla. Çeşitli işte hastaların falan resmini çektiler. Bu atom denemelerinde olan sakat doğumlar. Yani sakat doğan, engelli doğan çocuklarla çekim yaptılar. Ve Çin, o zamanki Çin Cumhurbaşkanı'nın Avrupa seyahati vardı. Yani Ekim ayının sonu 1999'un. Onun gezisinin başlayacağı günün akşamı bütün Avrupa Birliği ülkelerindeki televizyonlarda aynı anda bu program yayınlandı. Yani şeydeki, Doğu Türkistan'daki. Sonra o arkadaş İngiltere'ye iltica etmek zorunda kaldı. Çünkü burada can güvenliğim yok dedi. Ben dedi orada artık deşifre oldum diye. Şimdi yurt dışındaki Doğu Türkistanlı aktivistlerden birisi. Devamlı toplantılara katılıyor. Çok büyük hizmetlerde bulunuyor. Şimdi bu şekilde öldürüyor Doğu Türkistan'ı. Yani bu da bir yol. Şimdi Doğu Türkistan'da bu denemeler durduruldu ama onun şeyleri daha devam ediyor. O zaman basına yansımıştı. Türkiye basınında. İşte bir numara bu hastalıklara isim vermiyor Çin. Bir numaralı hastalık, beş numaralı hastalık, 11 numaralı hastalık bu şekilde. Yani bir köyün insanı aniden aynı anda kör oluyor. Bir köyün insanı aynı anda hastalanıyor fakat bunun çaresi yok. Yani teşhis koyamıyorlar bu hastalık neden oluyor diye. Şimdi Doğu Türkistan'da özellikle bu Lobnor'un yakınında bulunan Turfan, işte biliyorsunuz Turfan dünyadaki Lut Gölü'nden sonra ikinci büyük çukur, deniz seviyesinden 156 metre aşağıda bir çukurluk bölgesi. Bu şeye yakın, Teklamakan Çölü'nün o şey bölgesine. Burada daha fazla insanların kansere yakalanma nispeti diğer bölgelere daha da devam eden böyle bir sıkıntı orada mevcut.
Şu an Doğu Türkistan'da ibadet özgürlüğü konusunda bu son yasaklamalar neler getirdi?
Şimdi Doğu Türkistan'da dediğim gibi Çinliler bu işi birdenbire yapmıyor. Yavaş yavaş. Ruslar birdenbire yapıyor. Stalin işte biliyorsunuz. Ama Çin insanların farkına vardırmadan, ürkütmeden, farkına vardırmadan yavaş yavaş yapıyor. Yani yavaş yavaş öldürme. Çin usulü işkence diyoruz ya burada aynısı Çin. Şimdi Çin ilk önce hacı yasakladı. 2006 yılına kadar Doğu Türkistan'dan herhangi bir hacı pasaportunu alıp herhangi bir ülkedeki Suudi Arabistan konsolosluğuna müracaat ettiği zaman vize alıp hacı ibadetini yapabiliyordu. Fakat o seneden sonra Çin Silkworm yani ipek böceği adı verilen nükleer başlıklı füzeleri bu Suudi Arabistan hükümetine verdi. Şimdi Suudi Arabistan aynı Pakistan gibi oldu. Suudi Arabistan'da yaşayan Doğu Türkistanlılarına Çin polisi gidip istediğini yakalayıp götürebiliyor. Orada bir gazeteci arkadaşımız var. Zaman zaman güzel makaleler yazıyordu, araştırmalar yapıyordu. Geçen geldi bir makale göndermiş. Doğu Türkistan'la Filistin Gazze'deki mücadeleyi karşılaştıran. Baktım başka bir isimle. Ya dedim senin ismin bu değil miydi dedim yani başka isim. Senin değil mi bu makale? Ya dedi benim makalem var dedi. Ben de dedi Suudi Arabistan güvenlik makamlarına çağırdılar. Bak bir daha Çin aleyhinde bir şey yazarsan oturma iznini iptal ederiz. Seni de buradan kapı dışı ederiz. Yani. Korkuttu beni o yüzden bu şey ben takip altındayım. Bu isimle yazıyorum diye. Bakın şimdi böyle. Şimdi hacca gitmek hükümetin şeysiyle, hükümetin kontenjanıyla. Hükümet ne yapıyor? Kendi çok güvendiği yaşlı insanları ve çok külliyetli para alarak ve 50 bin yen demek, 100 bin yen demek orada çok büyük bir para. Yani bizim için 50 bin yen 15 bin dolar para ama bizim için de büyük para ama orada çok büyük para Çin'de. Şimdi bunu bankaya teminat olarak yatırıyorsunuz yurt dışına gitmek için. O para eğer size verilen süre içinde geri dönmezseniz o paranız devlet hazinesine irat kaydediliyor. Şimdi camiye, Komünist Partisi üyelerini camiye gitmeyi yasaklamıştı. Şimdi amin demeyi yasakladı. Şimdi namazda amin diyoruz, birbirimize dua ederken amin diyoruz, hatırı sorarken amin diyoruz. Bu bir duadır. Şimdi amin demek yasak. Hanımların başörtüsüyle, tesettürle sokağa çıkmaları 1 Ocak 2015 tarihinden itibaren resmen yasalaştı. Sokağa çıkamıyor. Yani birçok hanım sırf başörtüsünü çıkarmamak için kendi ihtiyaçları için dahi olsa dışarı çıkmıyor, evden dışarı çıkmıyor. Buradan kurtulabiliyor mu? Ondan da kurtulamıyor. Şimdi kent Çinli yapmıyor bunu. Çin'den gelen etnik Çinli polis yapmıyor. Orada kendi Uygur'u hani kendi yağını kendiyle kavurma diye bir deyim var. Bu şimdiki kukla eyalet hükümet başkanı şimdi görevden aldı birkaç gün önce. Onun meşhur bir sözü var. Kendisi bu basına yansıdı. Uygurları diyor kendi yağıyla kendisini kavuruyor. Yani kendi kendini yok edin, kendi kendini kavurun. Şimdi bir kent sekreteri, sekreter dediğimiz Komünist Partisi sekreteri, yerel, bu köyün Komünist Partisi biriminin sekreteri. O her şeye hakim. Köy muhtarı hakim değil. Şimdi Doğu Türkistan'da kukla bir hükümet var, eyalet hükümeti. Onun Uygur kukla bir başkanı var, göstermelik. Fakat bütün idara, bütün yetki bu eyalet Komünist Partisi genel sekreterinde. O oranın tek hakimi. Doğu Türkistan'daki şey de bu. Oradaki Komünist Partisi sekreteri adam tutuyor Uygurlardan. Maaş veriyor, bol miktarda maaş veriyor. Diyor ki sen evleri kontrol edeceksin. Evinde işte Kur'an-ı Kerim öğreniyor mu, çocuklarına dini eğitim veriyor mu, hanımlar başını örtüyor mu, işte tesettürlü elbiseleri var mı falan. Şimdi geçen radyoda konuşuyor birisi. İşte biz kapıyı çalıyoruz, izin verirse giriyoruz. Bazen de zorla giriyoruz diyor adam. Zorla giriyor. Evinizi kontrol ediyor. Sizin yatak odanıza geliyor. Mahremiyetinize kadar giriyor. Sizin gardırobunuzu açıyor. Orada tesettürlü elbise varsa alıp orada imha ediyor. Yırtıyor. Çöpe atıyor. Yani bu şekilde bir baskı Doğu Türkistan'da hala devam eden bir baskı bu şekilde devam ediyor. Yani 1 Ekim'de de bu olay yasallaştı. Yani yürürlüğe giriyor. Yürürlüğe girmeden önce zaten Hoten bölgesinde %96 Uygur Müslüman nüfusunun olduğu yer geçen yılın Şubat ayında orada büyük bir deprem oldu. Kirya diye bir şehir. Yani Uygurların kültürünün, gelenek göreneklerinin en iyi yaşatıldığı, yani uzak kalmış bir yer. Karanlık dağlarının etekleri. Tibet sınırına yakın yer. Şimdi burada başlattı pilot bölge. Yani burada başlatacak. Eğer orada bir tepki gelmezse bütün her yere yayacak. Ve Çin terörle savaş mücadele değil. Terörle savaş mücadele edilir. İcabında yakalanır, diri yakalanır, mahkeme edilir, yargılanır, cezalandırılır. Bunlar mücadele demiyor. Terörle savaş. Terörist bilen sokuş diyor. Sokuşmak Uygur Türkçesi de savaşmak anlamında. Terörle savaş ve sert darbe vurma operasyonu. Bunu geçen 27 Mayıs'ta bu operasyonun başkomutanlık karargahını Hoten'e kurdular. Çünkü Hoten bölgesi yani Uygurların dini inançlarının en iyi yaşandığı, en güçlü olan bölge. Müslüman Uygur Türk kültürünün en iyi korunduğu bölge. Yani buradan başlatıyor. Ordu buraya buradan başlatıyor. Şimdi bunun dışında erkeklerin sakalla, 45 yaşından yaşı büyük erkeklerin sakal koymaları yasak. Zaten camiye girmeleri yasak. Hanımların camiye girmesi yasak. Bu camilerin idaresi de Komünist Partisi'ne bağlı. Şimdi Komünist Partisi var, bir de Komünist Partisi'nin yan kuruluşu Siyasi Kingaş. Kingaş danışmak. Siyasi Kingaş bu Komünist Partisi'nin bir yan kuruluşu. Komünist Partisi'ne bağlı. Şimdi camileri, dini mekanları idare eden bu Komünist Partisi'ne bağlı olan Siyasi Kingaş, yani Siyasi Danışma Konseyi bunu idare ediyor. Yani Komünist Partisi direkt idare ediyor. Şimdi geçen Kaşgar'daki tarihi büyük cami var. Yani 1000 senelik işte Sadık Burhanlara kadar giden bir cami. Eytgah Camisi. Bizim Türkiye'deki Cami-i Kebir veya Büyük Cami dediğimiz camilerin muadili. Bu camilerde, Doğu Türkistan'da bütün camilerde namaz kılınmaz. Zaten İslam'a, Peygamber Efendimiz'in buyruğuna uygun olanı da o. Yani bütün o şehrin insanı, Eytgah, Eyt, Farsça'da bayram demek. Eytgah camisi, yani Eyt, bayram namazının kılındığı cami. Eytgah camisi var. Onun imamını bıçakladılar ve öldürdüler. Saldırdılar. Niye saldırdılar? Cuma. Bunun, Cuma Tahir, bu insanın adı. Bunun zamanında bir Çinli, zaten kendisi de biraz Çinlilere benziyor etnik olarak. Çinli bir ailenin çocuğunu birisi bakmış insan, babası, anası ölmüş veya bırakmış gitmiş. Çin'de çok, çünkü çocuk bırakmak, çocuk satmak yani böyle bir gelenek halinde. Yani normal şey satıyor gibi geçmişte. Şimdi bu adamı büyütmüş, işte netice itibariyle bu orada yetişmiş, alim olmuş, o caminin imamı. Aynı zamanda o Kaşgar ilinin de siyasi danışma konseyinin de başkanı. Şimdi bu camiye gidiyor. Camiye giden adam, işte hanımlarınız tesettürlü olmasın. İslamiyet'te böyle bir şey yok. Tesettür İslamiyet'te bu Araplara mahsus bir örtülme. Ondan sonra sakal bırakmak bu dinimizde yok. Kendisinin sakalı var. Küçük keçi sakalı, bir keçi sakalı var fakat sakal bırakmak yasak. Yani bizim Kur'an-ı Kerim'in emirlerine hilaf konuşmalar yaptığı için zaten bunu iki tane genç aklına koymuş, camiden çıkarken bıçaklayıp öldürdü. Yani cezalandırdı orada. Yani bu şekilde Çinliler hayatın bütün sahalarına hakim. Her şeysine kontrol ediyor. Bugün amin demelerini yasakladı. Resmi bir genelgeyle yasakladı. Yani amin demeyecek. Camide de demeyecek. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in 7. ayet, 7. suresinin, yani Zümr suresinin 55. ayetinde diyor şöyle bir hüküm var diyor. Bakın şimdi kendi icraatlarını haklı çıkarmak için, ona gerekçe neden bulmak için Kur'an-ı Kerim'i dahi istismar etmekten çekinmiyor. Ben onu bir din alimine danıştırdım. Bu nedir bu Çinlilerin? Evet diyor. Bu ayette böyle hüküm var. Sessizce amin değil diyor. Ama diyor bazı imamlara göre, bazı hükümlere göre mesela Arabistan'da sesli diyor. Bizim camilerde ise yani bunun bir farkı yok. Ha sesli demişsin, ha içinden demişsin. Yani o da olur, o da olur. Fakat Çinli yani kendi din dişi icraatına gerekçe bulmak için dini değerleri dahi kullanmaktan çekinmiyor.
Gerçi size soracağım çok şey var, çok konuşmak evet. istediğim şey var ama süremizin de sonuna yaklaşıyoruz. Şu konunun üstünde durmadan geçmek istemiyoruz. Son dönemde de gündem olan 300 Uygurlu kardeşimiz şu an Tayland'da.
Evet.
Onlar gibi sığınma hakkını kullanan, irtica eden kardeşlerimizi Çin'e bazı ülkeler geri iade ediyor evet. ve burada Çin hükümetini ya tutuklanıyor Çin hükümeti tarafından ya da idam ediliyor, evet. şehit ediliyor. Bunu biraz açabilir misiniz? Hangi ülkeler veriyor? Hangi anlaşma gereğince geri
Şimdi,
iade ediliyor? Şimdi
şöyle bir durum var. Şimdi Çin'de tutukluyor. Bizim diyoruz ki biz Türkiye'de tutuklayan adam işte 3-5 senede bir genel af çıkar veya ceza indirimi olur. Bir şekilde bu insanlar kurtulur. Çin'de böyle bir şey yok. Yani insanların lehine çalışan bir hukuk sistemi mevcut değil Çin'de. Devamlı devletin lehine çalışan bir hukuk sistemi var. Yani ferdin, vatandaşın lehine çalışan bir hukuk sistemi yok. Zaten Doğu Türkistan'da 4 yıl, 5 yıl, 10 yıl hapis yatan insan orada çıktığı zaman az bir müddet sonra zaten ölüyor. Onları ilaçla ve oradaki işkenceyle ondan sonra zorla çalıştırarak ağır işlerde yani ağır iş makinelerinin yaptığı işleri onlara yaptırıyor. Az yemek vererek, onları zayıf düşürerek yavaş yavaş öldürüyor Çin zaten. Çoğunu o şekilde ölüyor. Öldürmek yani bence Çinlilerin öldürmesi öyle ölümden daha beter. Her gün ölmektense daha iyi. Şimdi bu insanlar Çin'in bilgisi dahilinde. Çünkü bu insan kaçakçılık şebekeleri tamamen hepsi Çinli. Zaten orada Uygurlar bu işi yapamaz. Çünkü bu ülkeleri bilmez. Şimdi Çinlilerle ortak çalışıyor. Öyle sanıyorum. Böyle iddialar var. Yani Çin hükümeti bu insan, Çin insan kaçakçılarının kazandığı paralardan Çin hükümeti pay alıyor. Bugün Kunming şehrinde Kamboçya hududundaki Kunming şehrinde geçen bir Mart günü bir 48 saat süren bir bıçaklı saldırı, intihar saldırısı oldu biliyorsun tren istasyonu. Orada neden oldu? Yani şimdi süremiz yok da orada da 600 aile civarında Ruli diye bir kasaba var. Orada Doğu Türkistan'da işte iş bulamayan, zorda kalan insanlar oraya göçüyor. Orada Tayland'la olan, Kamboçya'yla olan bu eroin ticaretinde kullanılıyor. Şimdi Çin kanunlarına göre 50 gramdan fazla eroin taşıyan kişi idam ediliyor orada. Fakat bu taşıyan çocuklu veya hamile olursa bu uzun süreli hapis veya ömür boyu hapis cezasıyla cezalanıyor. Burada iş bulamayan Uygur hanımlar, aileler bu hanımlarını götürüyor. Orada hamileleri götürüyor. O kaçakçıların yardımıyla, onların yol göstermesiyle oradan kapsol yutuyorlar. Yani bu eroini kapsolun içine. yerleştiriyorlar. Bunlar kapsolu yutuyor karnındayken. Oraya gidince bir şekilde onları çıkarıp Çin'e götürüp bunu satıyor. Bunun esas patrolları, esas bunun kaymağını yiyen işte Hong Kong'da, Şanghay'da, Pekin'de oturan Çinli mafya. Hükümetle bağlı Çinli mafya ve Çin hükümetinin bundan pay aldığı söyleniyor. Bu insan kaçakçılığından da Çin hükümeti pay alıyor. Yani Uygurları bu şekilde sömürüyor. Şimdi bu insanlar Kamboçya, Laos, Vietnam daha komünist idareyle yönetilen ülkeler. Çin'in arka bahçesi, Çin'e çok Çin'in güdümünde olan ülkeler buraya geçiyor ve bunlar hemen ormanlardan Tayland'a ve Malezya'ya kaçırıyorlar. Yani Malezya Tayland sınırında biliyorsunuz. Tayland'a geldiği zaman biraz kurtuldu. Şimdiye kadar Tayland hükümeti kimseye iade etmedi. Malezya Müslüman olmasına rağmen Malezya iade etti geçen sene. 2009 yılında Kamboçya'da 22 tane Uygur genci iade edildi, yakalandı. Şimdiki Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Türkiye'ye de geldi biliyorsunuz 2010 yılının sonunda. Cumhurbaşkanı yardımcısıydı. Bu kendi uçağıyla Kamboçya'ya geldi. Bu 22 kişiyi uçağa bindirdi. Kendi uçağını aldı. Ve bir Çinli bunu açıkladı. Basına yansıdı. Ve bu şekilde hakaret hepsi elleri kelepçeli. Ve bu insanların yok edildiği söyleniyor. Hepsi genç insanlar. Fakat Tayland şimdiye kadar kimseyi vermedi. Şimdi bu yalnız bu ülkelere kaçan insan bu 300 kişi 500 kişi değil. Binlerce kişi. Belki 8 bin 10 bin kişi. Şimdi bu ülkelerden Tayland'a gelen veya Vietnam'dan birisinden sordum bu nasıl geldiniz? Biz diyor Vietnam'a geldik diyor gece diyor biz parayı verdik. Bu 100 bin dolar para verenin anlattığı bu. Bir motor geldi diyor bir büyükçe bir motor bizi aldı diyor Endonezya'ya götürdü diyor. Bir ay orada kaldık diyor. Bir ay sonra bizi bir şekilde İstanbul'a geldik diyor. Yani bunlar bir şekilde İstanbul'a gelmiş. Şimdi bu insanların çoğu bir şekilde üçüncü bir ülkeye gitti. Yani selamete erdiler. Fakat burada kalan, yakalananlar. Mesela ormanda, o geçenki filme dikkat ettiyseniz, şimdi bu Mart ayında yakalananların da yakalanma hikayesi şu, hani bir uçak. Malezya'nın bir uçağı kaybolmuştu, hala bulunmadı ama. Şimdi acaba ormana düşmüş olabilir mi diye polis, işte jandarma, asker oraları ararken 200 kişi, 220 kişi çoluk çocuk orada rastlıyor, böyle tutuklandı bunlar. Bu şekilde. Şimdi bunlar sadece tutuklanan, yalnız üç yerde giden arkadaşını anlattı. Bir kampta değil, bir Kamboçya hududunda bir karakolun şeyinde 120 kişi, bir yerde işte 300 kişi, bir yerde daha 160 kişi. Yani bu şekilde hepsini toplam, kesin rakam olmamakla beraber 600 civarında Uygur Türk'ü tutuklu bu insanlar bir aydan beri. Yani bunlar hapis olan insanlar. Şimdi Tayland kanunlarına göre Tayland'ın sınırlarını kaçak olarak geçenlerin 6 ay hapis cezası var. 6 ay hapis cezasını çektikten sonra serbest bırakılıyor. Hudut dışı ediliyor. Fakat bu insanlarda pasaport yok. Çin pasaportu da yok. Hangi ülke vatandaşı olduğu da belli değil. Şimdi Tayland hükümeti de biraz insani duygularla bunları bıraksa nereye bırakacak? Kimlik yok. Yani ülkeye. Bunları yasa dışı olarak burada tutuyor. Aslında tutma hakları yok. Bu insanlar da yani Birleşmiş Milletler'e başvurup mülteci statüsü alması için şey yapmasını da müsaade etmiyor. Yani bu Çin'in çok büyük baskısı var. Şimdiye kadar vermedi ama bu insanlar yine Çin'in diken üstünde. Geçen Çin Başbakanı Li Keqiang bu Mekong Nehri kıyısı ülkeleri toplantısı için geldi. İki gün sonra da Tayland Başbakanı Çin'e gitti. Anlaşmaları imzaladı. Tabii bu yapılan anlaşmalar gizli. Bu açıklanmaz. Genel hatlarıyla açıklanıyor. Mutlaka fakat oradan aldığımız bilgilere göre bu başbakanların konuşmasından sonra Çin Tayland polisinin oradaki Uygur mültecilere olan davranışı sertleşti diyor. Hatta orada 22 tane genci de bir gece götürüp kelepçeleyip başka bir karakola hapsetmişler. Çünkü bu insanlar Çin diplomatları devamlı bu kamplara geliyor. Bunları tehdit ediyor. İşte biz sizi götüreceğiz, bize vatandaşımızsınız diye. Tabii bunlar protesto ediyor. Onlarla konuşmak istemiyor. Uygur polisler getirmişler Doğu Türkistan'dan fakat konuşmamışlar onlarla. Bu giden gençlerden birisi de bunun kafasına havlu atmış. Havlu varmış. protesto için o Çinli diplomatın başına havlu atmış diyorlar. Onun için bunu tutukladı diye böyle bir şey var. Fakat Türkiye'de bu konu gündeme geldi. Elbette hükümetimizin tam Mart ayında şimdiki başbakanımız, o zamanki Dışişleri Bakanımız Profesör Ahmet Davutoğlu, ben televizyon programında bizzat kendim duydum. Uygur kardeşlerimizi bir şekilde Türkiye'ye alacağız, bunların sorularını çözeceğiz. Bir üçüncü ülkenin vatandaşı özel konu diye bunu açıklamasını yapmıştı. Fakat yaklaşık 10 ay geçti. Bu insanların daha oradan kurtulamadı, Türkiye'ye gelmedi. Bu insanların Türkiye'ye gelmek geldiği zaman ancak bunların üzerindeki tehlike, tehdit ve korku izale olacak. Türkiye'ye gelmeden bir şekilde bunlar orada kaldığı müddetçe bu geri verme, öldürülme, kurşuna dizilme riski var. Yani devam eder bu.
Şimdi Hamit Hocam, yıllardır biliyorsunuz hep görüşürüz hocamızın da olduğu platformlarda, yapılan toplantılarda. Bütün bu sorunlara baktığımızda Serap Hanım da programın başında izah etmişti.
Evet.
Genel olarak Müslüman coğrafyada bir ittihat ruhunun olmaması, birliktelik ruhunun olmaması bunlara vesile oluyor. Şimdi her zaman hocamız şunu da söylüyor. Türkiye canı gönülden her yere yetişmeye çalışıyor. Bütün İslam dünyasına, dünyadaki mazlumlara çare olmaya çalışıyor ama Türkiye de tek başına bütün olayları sahiplenebilecek konumda değil. Diğer ülkelerin de destek sağlaması, bir kardeşlik ruhu oluşması gerekiyor. Mesela bu Pakistan-Hindistan olaylarını telaffuz etmiştiniz. Gerçekten çok acı. Veya Myanmar olayları nedeniyle Budizm ve Myanmar hükümeti çok eleştirilir. Ama Tayland'daki Budistlerin de Malezya'nın aksine veya başka ülkenin aksine o yine de o Uygur kardeşlerimizi vermediklerini görüyoruz. Veya genel Uygur kardeşlerimize de baktığınız zaman yurt dışına, gereksiz burada Türkiye'de, gerek Avrupa'da, Amerika'daki kardeşlerimiz, farklı farklı dernekler ve neredeyse belli konularda bile bir uzlaşma sağlanamıyor.
Maalesef.
Demek ki bu olayların hepsinin de arkasında bir İslam, İttihat-ı İslam'ın oluşması, bir Türkistan Birliği'nin kurulması gerekiyor mu dememiz gerekiyor.
Elbette. İşte hocamızı da kitaplarında, konuşmalarında bunu devamlı söylüyor, vaaz ediyor. Çok doğru. Zaten bizim inancımız da odur zaten. Kur'an-ı Kerim de onu emrediyor. Şimdi maalesef bütün İslam dünyasında siz çok güzel bir konuya temas ettiniz. Şimdi Türkiye dünyada tek başına. Bütün Müslümanlara, bütün mezlumlara, bütün ezilenlere kol kanat germeye, geçmişte Osmanlı devletimizin misyonunu yerine getirmeye çalışıyor. Geçen bir uluslararası Türkçe konuşan Gazeteciler Federasyonu'nun başkanı var. Güngör Yavuz Aslan diye bir arkadaşımız. Bu bir demeç vermiş gazeteye. Diyor bunu diyor Türkiye Birleşmiş Milletler'e götürmesi lazım. Ben ona şunu yazdım. Evet, Türkiye Birleşmiş Milletler'e götürecek. Orada da birkaç tane ülkenin imzası lazım. Atması lazım. Şimdi Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Türkmenistan, bizim Türk devletleri var. Kardeşlerimiz işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir devlet. Türkiye tanıyor. Şimdi bunlar böyle beylik laflarla işine geldiği zaman ben Türk'üm, işte Türk dünyası falan demeyle bu işler olmaz. Bunlar madem devlet, tarihinden ibret alsınlar. Yani kendi Türkiye'den öğrensinler bazı şeyleri. Türkiye'ye en azından maddi olarak bir katkıda bulunmasa da manevi olarak, yani siyasi gücünü kullanarak, bir devlet olmanın verdiği avantajı kullanarak Türkiye'ye destek olmaları lazım uluslararası arenada. Yoksa kuru kuruya beylik laflarla işte ben Türk demekle Türk olunmuyor. Türk demekle Türk devleti olunmuyor. Yani bunlar bugün İslam ülkelerine bakalım. Şu İslam dünyasının bugün Çin'den alacağı, ithal edeceği emtia'yı bir ay alması, Çin krize girer. Bugün Arabistan'da hacca gidiyoruz, umreye gidiyoruz. Bütün oradaki satılan mal Çin malı. Bütün Müslümanları Çin sömürüyor. Yani bunu almasa Doğu Türkistan'da zulüm yapamaz. Diyecek ki ben bu insanlara zulüm yaparsam ben senden mal almayacağım. İhracatımı keseceğim. Bunu kullanamıyorum Müslüman ülkeleri.
Ki hocamız bunu 3 sene evvel canlı yayında söylemişti. Evet. Bir ay dayanamaz demişti.
Evet,
işte.
Evet. Şimdi onun dışında işte Doğu Türkistan meselesine değindiniz. Çok güzel bir yeri gelmişken. Şimdi bizim rahmetli Mehmet Emin Buğra, İsa Yusuf Alptekin, onlardan sonra işte rahmetli bizim Doğu Türkistan Vakfımızın 25 yıl aralıksız başkanlığını yürüten büyük devlet adamı, büyük insan, emekli generalı Mehmet Rıza Bekin Paşam, bunlar kendi başlarına bir değerdi, kendi başlarına liderdi. Bunların mevcudiyeti bazı olumsuzlukların önlenmesinde, olumsuzlukların bertaraf edilmesinde kafi geliyordu. Fakat bunlar bu dünyadan rahmete rahman kavuştuktan sonra çoğu zaten Doğu Türkistan'dan gelen kardeşlerimiz gelenler 90'dan sonra daha çok. Yani yaklaşık İstanbul'da 10 bin civarında son zamanlarda gelenlerle birlikte 10 bin civarında Doğu Türkistan'da olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi ondan fazla dernek oldu. Şimdi bir şeyde biyolojide şey var, amip, tek hücreli bir hayvan. Bu bölündüğü zaman iki tane olmuyor, tek oluyor yani onun gibi. Şimdi dediğiniz gibi birlikten kuvvet doğar. Allah'ın ipine sarılın diyor Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de.
İnşallah.
Bugün Doğu Türkistan Vakfı'nın girişimiyle, Doğu Türkistan Vakfı'nın yardımıyla, maddi ve manevi yardımıyla, maddi yani şeyini çıkaran bunların gelmesini, okumasını, hayatını devam ettirmesini sağlayan Doğu Türkistan Vakfı ve diğer kuruluşlar, bundan yararlanan insanlarımız, okumuş diyelim, okumuş cahillerimiz diyeyim. Yani bu insanlar 4 gün sonra Türkçe'yi öğrendi, bir de tutuyorlar, bir dernek kuruyorlar. Şimdi bir dernek var, konu görüşeceğim, şimdi bugün bir toplantısı var. Bunlar diyor ki, biz akademiyiz, işte biz bilimsel çalışacağız. Bunlar toplantılarında bayrak asmazlar, gök bayrağı asmazlar, Doğu Türkistan demezler, Doğu Türkistan marşını söylemezler. İstiklal kelimesini, bağımsızlık kelimesini ağzına almazlar. Peki bunlar ne zaman ne işe yarayacaklar yani? Doğu Türkistan'daki insanlar Çinliler tarafından yok edildikten sonra bu yani ortaya çıkacak. Yani bu bilim olmanın, bilimin faydasına olmazsa yani topluma bir faydası olmayan bilimin hiçbir değeri yoktur. Cenab-ı Allah'ta duamız var ya, Allah faydasız ilimden beni koru diye. Şimdi bu insanlarla ben görüşeceğim. Şimdi her ülkede, Filistin'de insanlar ölüyor. Bu mesela İsrail bir füzeyle adam şeyle arabada giderken füzeyle vurup onu şehit ediyor diye kendi yanındaki insan onu ihbar ediyor. Yani her mücadelenin bir de iç düşman boyutu var, bir de dış düşman boyutu var. Yani bizde öyle bir durum şu anda Allah'a şükür, evet, söz konusu değil ama ayrı bir cephe açmak, yani bu siyasete karışmamak, Çin'le mücadele etmemeyi bir teşkilat olarak ortaya çıkıp ortaya koyduğunuz zaman bu hiyadettir bence. Yani
ki bu dava hiyadettir. İlmi bir kültürel mücadeledir. Yani silahlı bir mücadele değil kastetilen.
Değil ama şimdi bayrak sen kendi kimliğini ortaya koymazsan sana kim inanır?
Tabii.
Yani Doğu Türkistan'da Çinliler insan öldürüyor, katliam yapıyor. Kitle halinde adamları bombalayıp yok ediyor. Sen hala diyorsun ki ben Çinlilerin şeyini çekmemek için, onların gazabını üzerime çekmemek için işte ben siyasete karışmayacağım, evet, onlara bir şey almayacağım.
Aslında
hiçbir kıymet yok.
Hamit Bey, Sedat kardeşimiz de çok güzel söyledi. Evet. Siz de tekrar zikrettiniz. Çözüm Allah'ın ipine sımsıkı sarılmakta.
Birleşmek.
Müslümanlar tabii olarak kardeş olduğumuzu hatırlayıp birleşmemizde. Evet. Çünkü programımızın da sonuna geldik. Şöyle toparlamak istiyorum. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin diğer tüm kardeşlerimiz gibi insani olarak yaşama hakları,
evet,
dinlerini, inançlarını, ibadetlerini özgürce yaşamak, varlıklarını koruma, kültürel haklarını devam ettirmek hepsi insani ve haklı taleplerdir. Elbette. Ve mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Elbette. Biz de Müslüman kardeşlerimiz olarak Sedat kardeşimizin de dediği gibi, Sayın Hocamız Adnan Oktar'ın da dediği gibi bütün Müslümanların birleşerek, el ele vererek sonuca ulaşabileceğimiz bir şey. İnşallah. Elbette. Bu güzel dileklerle programımızı kapatıyorum. Sizin ilave etmek istediğiniz bir şey var
çok
mı?
Çok teşekkür ediyoruz. Sizin televizyon devamında Doğu Türkistan meselesini gündeme götürüyor. Fakat çok üzülüyoruz Türkiye'de. Bugün Kıbrıslı bir yazar bir makale yazdı, geçen gün bir yazı yazdı, diyor ki Çin'de diyor bir panda hastalandığı zaman haber oluyor, Doğu Türkistan'da insanlar öldüğü zaman haber değeri yok. Yani bu insan çok düşündürücü, çok üzücü bir durum.
Bunların
yani bu meseleler devamlı gündeme getirmesi lazım. Hocamız bunu gündeme getiriyor. Biz sürekli izliyoruz, dua ediyoruz kendisine. Minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Sizler bunları gündeme getiriyorsunuz. Yani dileğimiz bütün sizler gibi diğer yayın medya kuruluşlarının da Doğu Türkistan meselesine gereken önemi vermeleri, bunu gündeme getirmelerini Özellikle bekliyoruz.
İnşallah. Çok çok teşekkür ederiz.
Size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Bize bu fırsatı tanıdığınız için.
İnşallah. Evet değerli izleyicilerimiz, bu haftada bir hayata dair programının sonuna geldik. Haftaya farklı bir hayata dair de farklı bir konukla, farklı konularla tekrar karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.